Ayrım 14.
Başbakan Demirel arkadaşlarıyla görüştü. İstifa etmezse muhtıranın 3. maddesine göre ordu meclisi kapatacaktı. Müsteşar yardımcısı Muhlis Fer'le köşke yollayacağı istifa mektubunu yazmaya başladı. Ana muhalefet cephesine gelince, CHP Genel Başkanı İsmet İnönü darbeye ilk gününden karşı çıktı ve 14 Mart günü CHP grubunda çok sert bir konuşma yaptı. Paşa'nın yumuşatılması gerekiyordu. İş yine MİT Müsteşarı Fuat Doğu'ya düştü. Demirel'e istifasını istemekle görevlendirilen MİT Müsteşarı şimdi de İnönü'yü yumuşatmaya çalışacaktı. Fuat Doğu, müsteşarlık döneminin ilk yıllarından başlayarak İsmet İnönü'ye hep yakın olmuştu. Şimdi muhtıracılarla İsmet Paşa'nın pembe köşkü arasında mekik dokumaya başlamıştı. Komutanlar MİT Müsteşarı aracılığıyla İnönü'ye en kısa zamanda demokrasiye dönüleceği mesajını gönderiyorlar, bunalımdan çıkmak için kendisinden yardım istiyorlardı. Sonunda İnönü'yü ordunun yönetime el koymayacağına, 12 Mart'ın ordunun iç sorunlarından kaynaklandığına ikna eden Fuat Doğu, fırsatını yakalamışken komutanların CHP Genel Sekreteri Ecevit'in solculuğundan şikayet ettiklerinde paşaya aktarıvermişti laf arasında. Zaten MİT daha önce Ecevit'in komünizmi öven Bursa konuşmasını da el altından Turhan Feyzioğlu'nun Güven Partisi'ne ulaştırmıştı. Bunlar İnönü'yü rahatsız ediyordu. İsmet Paşa yavaş yavaş Ecevit'e güvenini kaybediyordu. CHP Genel Başkanı ile Genel Sekreterin arasına MİT girmişti. Kutlu Savaş'ın haşhaş raporu. 12 Mart ve ABD deyince akla gelen ilk konulardan biri ABD ile Türkiye arasında yıllarca süren haşhaş sorunuydu. ABD yönetimi Amerikan gençliği uyuşturucudan zehirleniyor gerekçesiyle harekete geçti. Bunun baş sorumlusu olarak da hep haşhaş eken ülkeleri gördü. Bunların başında Türkiye geliyordu ve ABD Türkiye'yi uzun yıllar haşhaş ekimini yasaklamaya zorladı. 1950'de Adnan Menderes'ten istendi, reddedildi. 1965'te İnönü'den istendi, reddedildi. 1965'te Demirel'den istendi, reddedildi. 1970'te tekrar Demirel'den istendi, reddedildi. 12 Mart'tan sonra darbecilerin denetimindeki Nihat Erim hükümetinden istendi, kabul edildi. 29 Temmuz 1971'de Erim hükümeti 1972 yılından itibaren haşhaş ekibinin yasaklanmasına karar verdi. Dipnot, kamuoyunun büyük tepkisi sonunda bu yasak 1973 seçimlerinden sonra kurulan CHP-MSP koalisyonu tarafından kısmi olarak kaldırıldı. İran 1969 yılında topraklarında haşhaş tarımının tekrar yapılmasına izin vermişti. İlginçtir, bu kez Türkiye haşhaş ekimini yasaklıyordu. Türkiye önemli bir döviz kapısını kapatıyordu. Afyon üretiminde dünya üçüncüsüydü. Milyonlarca dolarlık geliri vardı. 90 bin aile haşhaş ekimiyle geçiniyordu. Dipnot, Soner Yalçın, Beco, Behçet Cantürk'ün Anıları, Su Yayın Evi, 5. baskı Mart 1999. Haşhaş ekibinin yasaklanması zorlamasının son reddinin ilginç bir de öyküsü vardı. Devlet Planlama Teşkilatı, DPT yöneticilerinden Nevzat Yalçıntaş, bir gün genç uzmanlarından birini çağırıp, şu haşhaş sorununun önünü arkasını bir inceleyin bakalım, gerçekten haşhaş ekimi yasaklanmalı mı dedi. Genç uzman 8 ay araştırdı ve haşhaş raporunu hazırlayıp sundu. Gizli rapor DPT Müsteşarı Turgut Özal'ın önüne gitti. Rapor, haşhaş ekimi kesinlikle yasaklanmamalı, ekimi yasaklamak ülkenin zararınadır. Ancak kaçağa karşı bütün tedbirler alınmalıdır demekteydi özetle. Özal raporu beğendi, Cumhurbaşkanı'na, Başbakan'a ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğine gönderdi. Raporu yazan genç adamın adı Kutlu Savaş'tı. Dipnot, Türkiye Kutlu Savaş'ın adını 1. MİT raporu, 2. MİT raporu ve susurluk soruşturmalarında duyacaktır. 1986'da adı MİT Müsteşarlığı için bile geçmiş ama sonunda Radyo ve Televizyon Üst Kurumu RTÜK Başkanı olmuştur. Raporun da etkisiyle AP hükümeti haşhaş ekiminin durdurulmasını isteyen Amerikan önerisini reddetti. Dışişleri eski bakanlarından İhsan Sabri Çağlayangil haşhaş ile 12 Mart askeri darbesi arasında şöyle bir ilişki kurar. Ben Dışişleri Bakanıydım. Amerikan Büyükelçisi bana geldi. Sayın Demirel'e söyleyiniz, siz de nerede ne kadar haşhaş ekiliyorsa biz onun parasını verelim, ekimi durdursunlar dedi. Peki söylerim dedim, Sayın Demirel'e söyledim. Aldığım cevap şöyleydi. Bizim 27 ilimiz ve çevresinde haşhaş ekiliyor. Bizde ismini Afyon'dan alan ilimiz var, bunu yapamayız. Ama ekim alanlarını gidererek daraltabiliriz. Gittim Amerikan elçisine söyledim. Bana beni bir kere bu konuda başbakanınızla görüştürebilir misiniz dedi. Peki söylerim dedim. Gittim Demirel'e yine söyledim. Demirel kabul etti. Aynı cevabı verdi Sayın Demirel. Bu görüşmeden sonra Amerikan Büyükelçisi çok yazık, bundan fena neticeler doğacak dedi. Çok fena neticeler belli oldu. 3 ay sonra bizim hükümetimiz düşürüldü. Dipnot, İhsan Sabri Çağlayangil, Anılarım, Yılmaz Yayınları 1990 sayfa 63. 12 Mart ve ABD deyince akla gelen başka bir konu ise dönemin Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Muhsin Batur'un 12 Mart darbesi öncesi ABD'ye gitmiş olmasıydı. Dipnot: ne hikmetse 12 Eylül 1980 askeri darbe öncesinde de yine dönemin Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Tahsin Şahinkaya ABD'ye gidecekti. Ziyaretin resmi nedeni ABD Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ryan'ın Batur'a Legion of Merit nişanını verecek olmasıydı. Ama General Ryan tören sırasında darbenin ne zaman yapılacağı konusunda Batur'un ağzını aramaktan da geri kalmamıştı. Orgeneral Muhsin Batur'un bu geziyi alışılagelenin tersine yanına karargahından hiçbir yardımcı almadan, deyim yerindeyse tek başına çıkması arkadaşları tarafından şüpheyle karşılanmıştı. Batur ABD'den dönünce Kurmay Albay Kemal Tunusluoğlu'nun Tandoğan Meydanı'ndaki evinde bir toplantı yapıldı. Celil Gürkan ve diğerleri ABD temaslarının nasıl geçtiğini sordu. Batur'un yanıtı şöyleydi: benim onuruma verilen bir kokteylde Orgeneral Ryan ile baş başa olduğumuz sırada bana Türkiye'deki olaylar hakkında bazı sorular sordu ve sözü getirip siz askerler bir müdahalede bulunmanın tam zamanı olduğunu düşünmüyor musunuz gibi bir niyet yoklamasında bulundu. Ben de açık vermeyen bir mukabelede bulundum. Dipnot: Celil Gürkan adı geçen eser sayfa 205-207. Muhsin Batur'un reddettiği bu olay Gürkan ile Batur arasında tartışmalı olarak kaldı. Batur toplantının yapıldığı yeri de reddediyordu. Gürkan ise Yuvam apartmanında olan dairenin Tunusluoğlu'na ait olup olmadığını aradan geçen zaman nedeniyle tam olarak hatırlayamıyordu. Tunusluoğlu maalesef artık hayatta değildi ama güzel bir rastlandı. Celil Gürkan'ı doğrulamamıza yardımcı oldu. Bu kitabın yazarlarından Doğan Yurdakul'un kayınpederiyle kayınvalidesi Albay Tunusluoğlu'yla kapı komşusuydu. Maltepe Yuvam Apartmanı 6. kat 17 numaralı dairenin sahibi Talat Özışık ve ailesiyle 18 numaralı dairenin sahibi Kemal Tunusluoğlu ve ailesi hem komşu hem de yakın dostlular. Çocukları da arkadaştı. Bir motosiklet kazasında ölen besteci Uzay Hepar'ın eşi modacı Zeynep Tunusluoğlu, Kemal Tunusluoğlu'nun kızıydı. 12 Mart'tan haberi olan sadece ABD yönetimi değildi. İran Şahı Pehlevi'nin de haberi vardı askeri darbeden. Çağlayangil Şah'ın acele çağrısı üzerine İran'a gitmişti. Şah birkaç ay içinde ordu Türkiye'de darbe yapacak dedi. Türkiye'nin iç işlerini ilgilendiren bir konuyla ilgili bir şey söylemek için Tahran'a çağrılmasını yadırgamıştı Çağlayangil. Ama Şah'ın derdi sadece Türk hükümetini uyarmak değildi. Kendi canının derdindeydi. Benim çevremde uğraşacağım sorunlarım var. Ruslara inanılmaz. Doğuda Pakistan sınırında Patonlar. Kuzey İran'da Kürtler. Biz çok uluslu bir devletiz. Babam cahil adamdı. Ama bana daima Türklerle iyi geçin demişti. Siz de sağlam bir rejim oldukça benim için Türkiye sınırında mesele olmaz. Şah istihbaratın kaynağını söylememişti ama Çağlayangil'in tahminine göre bilgi Savak'tan gelmiş olabilirdi. Savak bilir de Mossad bilmez mi? Dönemin CIA şefi Richard Helms, İsrail İstihbarat Örgütü ile yaptığı bir toplantıdan dönerken Ankara'ya uğradı. 12 Mart'tan bir hafta veya birkaç hafta önce CIA Başkanı Helms, Tel Aviv'den ülkesine dönerken açıklanmayan kısa bir ziyaret için Ankara'ya uğramış ya da başka bir deyimle Ankara'dan geçmişti. Sonradan öğrendiğimize göre görüştüğü ilgililere bir liste vermiş, vakit geçirilmeden ordudan ekarte edilmeleri gereken subaylardan söz etmiş, ancak böyle bir tasfiye operasyonunun kamuoyunda yaratacağı çalkantıyı dikkate alarak listede adları yazılı ama en üst düzeyde bulunan komutanların şimdilik yerlerinde bırakılmaları gereğini vurgulamıştı. Dipnot: Celil Gürkan adı geçen eser sayfa 207. CIA'nın eylemli katkıları. İşin iç yüzünü yabancılardan öğrenmek için fazla beklemeye gerek kalmadı. Darbeden tam 9 ay 10 gün sonra bir İngiliz gazetesi yazıyordu olup biteni. 21 Ocak 1972 tarihli Daily Telegraph gazetesi CIA kaynaklarına dayanarak verdiği haberinde CIA'nın hangi ülkelerde darbe yaptığının listesini yayımlarken 12 Mart'ı da listeye almıştı. 1960 Türkiye, CIA'nın General Gürsel'e Menderes hükümetini devirmesi için yardımı. 1971 Türkiye, ordunun girişiminden hemen sonra hükümetin zorunlu istifası da CIA ajanlarının eylemli katkıları. CIA'nın eylemli katkılarının ne olduğunu kitabın okuyucuları artık tahmin ediyordur. 12 Mart'ın devirdiği hükümetin Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil ise başka bir kaynaktan okumuştu aynı listeyi. Önce gazeteci İsmail Cem'le 12 Mart 1976'da Politika gazetesinde çıkan söyleşide patlattı ilk bombayı İhsan Sabri Çağlayangil. Dipnot: bu kitabın yazıldığı sırada DSP, MHP, ANAP hükümetinin Dışişleri Bakanı. 12 Mart'ta Siya vardır, büyük ölçüde vardır. 12 Mart'ta Haşhaş vardır. Siya Papadopoulos da vardır. Siya Gizikis de vardır. Siya'nın nasıl hareket edeceği tahmin edilemez. Şimdi nasıl yapar Siya? Organik bağlarıyla yapar. Benim istihbarat şefim kendisi farkında bile olmadan Siya benim altımı oyar. Elinde imkan var adamın, girmiş. Enfiltre benim içimde. Onun için hiç şaşmam, aramam da bulamam ki nasıl yaptı bulamam. Sonra bu söylediklerini düzeltmek isterken daha da açıklık getirdi. Demeç öyle değildi. Zaten Demeç de değildi. Bir sohbetti. Cem bana darbenin içinde Amerika'nın parmağı var mı diye sormuştu. Verdiğim cevapta Ekonomist dergisinin Blue Report adlı az sayıda basılan özel ekinde CIA'nın darbe yaptığı ülkelerin bir listesini yayımlandığını, bunda 27 Mayıs ve 12 Mart'ın da CIA darbeleri arasında gösterildiğini söyledim. MIT'in CIA, Mossad ve Savak ile bilgi alışverişi içinde olduğu zaten biliniyordu. Dipnot: Cüneyt Arca Yürek, Darbeler ve Gizli Servisler. Tasfiyeler başlıyor. Yeni hükümet henüz kurulmamıştı ama devlette devamlılık esastı. Yenisi atanana kadar Demirel başbakanlığa vekalet ediyordu. 16 Mart'ta 13 subayın emekliye sevk kararnamesi getirildi Demirel'in önüne. Demirel, getirin imzalayayım dedi. Emekli edilenler arasında 4 general ve 1 amiral vardı. Tüm general Celil Gürkan, Tuğ general Şükrü Köseoğlu, Tuğ amiral Vediye Bilge, Tuğ general Ömer Çokör, Tuğ general Mehmet Tuğcu. Demirel'e muhtıra veren komutanlar Demirel'i devirmek için birlikte yola çıktıkları ama son anda ihanet ettikleri arkadaşlarının tasfiyesini aynı Demirel'e imzalatıyorlardı. Karışık gibi görünse de anlaması zor değil. İhtilal her zaman olduğu gibi kendi evlatlarını yiyordu. Dipnot: 1 Ocak 1971'den 1 Temmuz 1972'ye kadar geçen 18 aylık süre içinde Kara Kuvvetleri bünyesinden 115 subay, 89 astsubay, 64 harp okulu öğrencisi. Deniz Kuvvetlerinden 78 subay, 10 astsubay, 32 öğrenci. Hava Kuvvetlerinden 264 subay, 54 astsubay ve 70 öğrenci atıldı. Yoksa İsrail dönüşü Ankara'ya uğrayıveren CIA başkanının bıraktığı ordudan tasfiye edilecekler listesi mi uygulanıyordu? 9 Martçıların üst düzeyinden geriye bir tek Kara Kuvvetleri Komutanı Gürler ile Hava Kuvvetleri Komutanı Batur kalmıştı. Orduda tasfiyelerin yapıldığı 16 Mart gününün gecesi dönemin öğrenci liderlerinden Deniz Gezmiş ve Yusuf Aslan Sivas Gemerek'te yakalanıp Ankara'ya getirildi. Sinan Cemgil ve arkadaşlarıyla buluşacağı Nurhak Dağları'na ulaşamamışlardı. Dipnot: 30 Mayıs'ta Adıyaman'ın İnekli Köyü yakınında kıstırılan Sinan Cemgil, Kadir Manga ve Alparslan Özdoğan öldürüldü. İki arkadaşları da yaralı olarak yakalandı. 23 Mart'ta da Hüseyin İnan Kayseri Pınarbaşı'nda yakalandı. Türkiye kaynarken CHP Kocaeli Milletvekili Nihat Erim 19 Mart'ta hükümeti kurmakla görevlendirildi. Partisiyle bazı sürtüşmeleri olduğu zaten biliniyordu. O gün partisinden istifa edince bir anda aranan partiler üstü ve tarafsız başbakan niteliğinde kazanmış oldu. Aslında Nihat Erim'e teklif bir önceki gün 18 Mart'ta Çankaya Köşkü'ne çağrılarak Cumhurbaşkanı Sunay ve Genelkurmay Başkanı Tağmaç tarafından yapılmıştı. Öteki üç komutanın bundan haberleri yoktu. Başbakanın atanmasına devre dışı bırakılmışlardı. Darbenin üstünden bir hafta geçmeden 12 Martçılar arasında Emir Komuta Sunay Tağmaç Kliğinin eline geçmişti. Nihat Erim'in başbakan olmasından iki gün sonra Bülent Ecevit, bu muhtıra ortanın soluna ve bana karşıdır diyerek CHP Genel Sekreterliğinden istifa etti. Kabinede MİT kavgası. Bir hafta sonra açıklanan Erim kabinesine muhtırada yer alan reformları gerçekleştirmek görevi verilmişti. Kurulan hükümete kamuoyunda teknokratlar kabinesi deniyordu. Hükümette siyasi işlerden sorumlu başbakan yardımcılığına 27 Mayıs askeri hareketinin kurmaylarından Sadi Koçaş getirilmişti. CHP Konya milletvekiliydi. Ve MIT'in ona bağlanması söz konusuydu. Teşkilatı bilmeyen biri değildi. Daha önce MIT'te reform yapılmasının düşünüldüğü iki kez 1962'de ve 1965'te örgütün başına getirilmek istenmişti. Ama ikisinde de teşkilata Fuat Doğu'yu getirmek isteyenlere yenik düşmüştü. Şimdi başbakan yardımcısı olarak MIT ona bağlanıyordu ve MIT'in başında hala Fuat Doğu vardı. Hem de Sunay ve Tağmaç'ın artık vazgeçilmez adamı haline gelmiş olan Fuat Doğu. Çok önceki yıllardan kalan çekişme 12 Mart sonrasına taşınıyordu. MIT'in tepesinde siyasi tarihimize Koçaş-Doğu kavgası adıyla geçecek olan çatışmanın fitili tutuşturulmuştu. Bu kavganın tüm ayrıntılarına az sonra gireceğiz. 12 Mart öncesinde pipo tüttürürken İstanbul'da bıraktığımız Hiram Abbas'ı da orada unutmayalım. Hiram Abbas 12 Mart 1971 saat 13 haberlerinde radyodan okunan muhtırayı dinlediğinde Beyrut'tan İstanbul'a döneli 4,5 ay olmuştu. Bölge Başkanı Necip Yusufoğlu, Kontrespiyonaj Şube Müdürü Hiram Abbas'tı. Eski bölge başkanlarından Mazhar Eymür'ün oğlu Mehmet Eymür de artık teşkilata girmiş ve Hiram Abbas'ın ekibinde grup amiri olmuştu. Ekip olarak uğraşı alanları Hiram Abbas'ın uzmanlık alanı olan Orta Doğu sorunlarıydı. Ama esas işleri Filistin kamplarında eğitim görüp geri dönen ya da halen orada olan solcu Türkleri saptamak ve yakalatmaktı. Dipnot: 12 Mart'tan sonra Filistin'e ilk gidenlerden biri de Mihri Belli'ydi. Kod adı Ebu Hayr'dı. Faik Bulut, Filistin Rüyası, sayfa 77. Eski tüfeklerden Türkiye'nin en eski kuşak komünistlerine böyle denir Mihri Belli, Mayıs ayı başında sınırdan gizlice geçti ve Şam'daki El Fetih bürosuna gitti. Orada Filistin Kurtuluş Örgütü FKÖ lideri Yasser Arafat'la tanıştı. Eylül ayında Türkiye'ye dönerken sınırda Suriye askeri istihbaratı tarafından tutuklandı. Şam'daki El Mezze askeri hapishanesinde 3 aydan fazla tutuklu kaldı. Serbest bırakıldıktan sonra 1972 başında yine gizli yollardan yurda döndü. Dipnot: Mihri Belli, Mihri Belli'nin anıları, İnsanlar Tanıdım 2, Doğan Kitapçılık, sayfa 219-232. MİT Mossad işbirliği gururla sunar. Hiram Abbas ve ekibinin neler yaptıklarını Mehmet Eymür'den dinleyelim. O tarihlerde Arap talebelerin kurduğu birçok illegal cemiyet vardı. El Fetih, El Saika, Demokratik Cephe, Halk Cephesi, Irak Talebe Birliği, Suriye Talebe Birliği ve benzerleri gibi. Kanunlarımıza göre kökü yurt dışında olan bu tip cemiyetlerin faaliyetleri yasaktı. Bu cemiyetlerin aşırı soldaki Türk talebeleriyle irtibatları oluyor, onların Orta Doğu ülkelerinde terör eğitimi görmelerine ve silahlanmalarına aracılık yapıyorlardı. İlgili kuruluşlarla işbirliği yaparak bu cemiyetlerin elebaşılarını tespit ettik. Bir kısmını sınır dışı ettik. Daha sonra sıkı yönetim bu cemiyetleri kapattı. İyi bir eleman ağı kurmuş ve her türlü yeni faaliyetin daha başlangıcında haberini almaya başlamıştık. Arap talebelerle irtibatlı olan Nahit Töre'yi teşvikiyedeki bir evde bu şekilde elemanlarımızdan haber alarak yakalatmıştık. Hedef ülkelere giden mektuplar sansüre tabi tutuluyordu. Çok iyi Arapça bilen bir tercümanımız vardı. Dipnot: Mehmet Eymür analiz, sayfa 57-58. MİT İstihbarat Daire Başkanı Sabahattin Savaşman, Beyrut'ta görev yapan meslektaşı Hiram Abbas için şunları söylüyordu: Mossad'ın memleketimizde hayli geniş imkanları bulunmaktadır. Karşı casusluk ekibindeki şahıs Beyrut'ta böyle temaslarda çok bulunmuştu. Lübnan'da CIA ile beraber operasyonlara katılan, onlardan yüklü ücret ve ikramiyeler temin eden, Filistin kamplarındaki bir kısım solcu gence hedef alan faaliyetlerde gösterdiği başarı sonucu mükafatlandırılan bu kişi. Sabahattin Savaşman, 3. adam anlatıyor, sayfa 24. İşte tam o sıralarda çıkmıştı teşkilatın tepesindeki kavga. Şimdi devletin doruklarında kopan MİT fırtınasına kaldığımız yerden devam edebiliriz. Sadi Koçaş-Fuat Doğu kavgası. Anımsayalım. Önce Başbakan Menderes'in müsteşarı Ahmet Salih Korur şaşırmıştı MİT'te neler olup bittiğine. Sonra 27 Mayısçılar. Şimdi şaşma sırası 12 Mart'ın Başbakan Yardımcısı Sadi Koçaş'a gelmişti. Korur'dan Sadi Koçaş'a 20 yılı aşkın bir zaman geçmiş, MAH'ın adı MİT olmuş, yasası çıkmış ama teşkilatın işleyişi değişmemişti. Üstelik MİT müsteşarı artık başbakanları aşmış, genelkurmay başkanı ve cumhurbaşkanına istihbarat veriyordu. Dediğimiz gibi Sadi Koçaş teşkilatı tanıyordu, arkadaşları vardı. Ama daha işe başladıkları gün direnişle karşılaşacağını doğrusu pek aklına getirememişti. MİT'in ilk itirazı yeni bakanlardan Atilla Kara Osmanoğlu'naydı. Bakanlar kurulu açıklanır açıklanmaz MİT müsteşarı Fuat Doğu, Başbakan Nihat Erim'e koşup ilk ihbarını yaptı. Kara Osmanoğlu Sosyalist Kültür Derneği kurucularındandır. Devlet Planlama Teşkilatı'ndayken sol eğilimli olarak tanınmıştır. Kara Osmanoğlu ABD'den Dünya Bankası'ndaki görevinden ayırtılıp getirtilmişti hükümete. Başbakan Erim'in kafası karışmıştı. Kara Osmanoğlu'nu Amerikalılar önermişti. MİT'in itirazına karşı referans olsun diye hemen Dünya Bankası Genel Başkanı, ABD Eski Savunma Bakanı McNamara'ya düşüncesini sordu. Temiz raporu hemen geldi. Mr. Kara Osmanoğlu başarılı, milliyetçi, pırıl pırıl bir beyindir. Bunları başbakandan duyan Sadi Koçaş kulaklarına inanamadı. Türkiye Cumhuriyeti'nin bir bakanı yabancı bir bankanın başından ABD Eski Savunma Bakanı'ndan soruluyordu. Dipnot: Sadi Koçaş, 12 Mart anıları 1978, sayfa 104-105. Ama bu başbakan yardımcısı Koçaş'ın şaşıracağı daha ilk olaydı. Kendi başına neler geleceğini henüz bilmiyordu. 27 Mart günü kabine içinde görev bölümü yapıldı. Kara Osmanoğlu ekonomik işlerden, Sadi Koçaş siyasi işlerden sorumlu başbakan yardımcıları oldular. Koçaş'ın ağırlıklı görevi MGK ve MİT ile hükümet arasındaki ilişkileri yürütmekti. Aksilik bu ya. Koçaş ertesi günü küçük bir trafik kazası geçirdi. Kaburgalarında çatlak vardı. 3 gün evden çıkamadı, başbakanı göremedi. 4. gün başbakanlığa gittiğinde onu bir sürpriz bekliyordu. Görev dağılımı değişmiş, MİT ve MGK ondan alınıp başbakana verilmişti. Fuat Doğu o yokken Cumhurbaşkanı Sunay'a ve Genelkurmay Başkanı Tağmaç'a gitmiş ve kendisinin bir albayın, Koçaş, emrine verilmemesini, zaten kanunun başbakana bağlı olması gerektiğini söylemişti. Koçaş'ın istifaya kalkışması üzerine durum yeniden Cumhurbaşkanı Sunay'a intikal etti. Onun da onayıyla yeni bir formül bulundu. MİT'in başbakan yardımcısına bağlanmasına yasal engel yoktu. MGK Genel Sekreterliği ve MİT Müsteşarlığı idari işlerde Koçaş'a bağlı olacaktı. Müsteşar sadece kanunda yazılı bazı hallerde başbakana karşı sorumlu olacaktı. Dipnot: 22 Aralık 1971'e kadar sürecek olan bu kısa dönem MİT'in başbakan yardımcısına bağlandığı son istisna oldu. Bir de ileride göreceğimiz 1. MC döneminde aşırı akımları ve güvenlik konularını incelemek üzere bazı bakanlar ve MİT temsilcisinden bir kurul oluşturulmuş, bu kurulun başına MHP Genel Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Alparslan Türkeş getirilmişti. MİT dolaylı yoldan Türkeş'e bağlanmıştı. İlk kriz kağıt üzerinde aşılmıştı ama aynı zamanda yaklaşık 5 ay sürecek bir çatışmanın da ateşleyicisi oldu. MİT'in tepesinde başlayan kavga derhal örgütün içine sıçradı. Bir taraf MİT'i Koçaş'a bağlayamayacaklar propagandasını yürütürken öbür taraf Fuat Doğu'nun gidici olduğu bilgisini yayıyordu. Teşkilat içinde birdenbire imzasız mektuplar fırtınası esmeye başladı. Cumhurbaşkanına, başbakana, genelkurmay başkanına, MİT'teki her ilgiliye mektuplar postalanıyordu. Koçaş'ın adayları Haydar Saltık, Cihat Akyol. Bazı çevrelere göre Başbakan Yardımcısı Sadi Koçaş'ın MİT Müsteşarı Fuat Doğu'yla kavgasının nedeni bu kritik göreve kendisine yakın bir kişinin gelmesini sağlamaktı. Bu kişi Koçaş'ın harp okulundan sınıf arkadaşı ve aynı zamanda akrabası MİT Dış İstihbarat Daire Başkanı Abdullah Argun'du. Bu olasılığın MİT içinde yayılması köstebeklerin hemen harekete geçmesine yol açtı. Başkan adayı Argun hakkında Fısıltı gazetesi yayınına belden aşağı vurarak başlamıştı. İstihbarat çalışması yapıyorum diye Ankara'nın ünlü Funda ve Milka Hastanelerinden topladığı hayat kadınlarını teşkilata götürüp Nuri Gündeş ve Süleyman Yenilmez'le birlikte alem yapan adam. Elindeki çantasını KGB'ye kaptıran bir istihbaratçı nasıl teşkilata başkan olabilir? Sadi Koçaş'ın MİT'in başına düşündüğü bir diğer isim ise Özel Harp Daire eski başkanı Tümgeneral Cihat Akyol'du. Yakın arkadaşlar, Fuat Doğu 1969 yılından MİT İstihbarat Daire Başkanı olan Cihat Akyol'un gözünün yerinde olduğunu düşünüp ayağını kaydırdığını daha önceki bölümde yazmıştık. Cihat Akyol MİT'ten Özel Harp Dairesi'ne transfer olmuştu. Sadi Koçaş yakın arkadaşı Cihat Akyol'u MİT'in başına getirerek Fuat Doğu'dan kurtulmayı planlıyordu. Başbakan yardımcısı Koçaş her fırsatta Tümgeneral Akyol'un İngilizce, Fransızca ve Rusça bildiğinin altını çiziyordu. Arkadaşı yıllarca istihbarat birimlerinde çalışmıştı ve deneyimliydi. Sadi Koçaş'ın aklının bir köşesindeki aday ise Haydar Saltık'tı. Kamuoyu Haydar Saltık'ı 12 Eylül 1980 askeri darbesinden sonra yakinen öğrenecekti. Dipnot: Sadi Koçaş Haydar Saltık'ı MİT müsteşarı yapamadı ama Haydar Saltık Sadi Koçaş'ı 12 Eylül'ün Milli Güvenlik Konseyi'ne danışman yaptı.